Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biraz hafıza tazeledik. Ama nasıl bir hafıza tazelemeydi bu? Uğur Mumcu'nun önderliğinde, gazeteciliğin ülkemizdeki yüz aklarından Uğur Mumcu'nun önderliğinde, onun Rabıta kitabının eşliğinde bir parça hem bu Taliban hikayesine baktık. Onun ta önderlerinden yani İslam Birliği anlamında Rabıta'nın kuruluşu 1960'lara giderek baktık. Onun parasal kaynaklarını nasıl CIA ile ortak çalıştığına baktık. Öyle komplo teorileri değil, Peri Doğunçek tarzı değil yani bizim yapmaya çalıştığımız. Daha farklı bir şey. Onlarla birlikte Türkiye'deki ortaklarını biraz tanıyalım istedik. Yani 1980'de 12 Eylül darbesi yapıldıktan sonra o dönemin çok kudretli ve Atatürkçü geçinen paşaları nasıl bu işe bir zemin hazırladılar? Biraz onu anlatmaya çalıştım. Murat Yetkin'in yazısı da, bu sabah yazısı, tekrar öneriyorum size, yetkinreport.com'da. Onun da yazısında işin farklı bir boyutu vardı, onu da anlattım size. Gülbettin Hikmetyar'ın, çok önemli tabii biliyorsunuz burada, daha sonra Afganistan'da başbakanlık yapmış bir tipten bahsediyoruz. Hani birileri dizinin kenarına kıvrılmıştı, hatırlayacaksınız. Onun mesela CIA fonlarından nasıl 600 milyon doları Yeşil Kuşak projesi için kullandığını konuştuk. Velhasılı işte o yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazetelere geçeceğiz şimdi, gazetelere bakacağız. Dünden, hatta pazartesiden beri konuştuğumuz gibi güzellemeler başlamış tabii. Ya Taliban öyle değil ya, eskiden tamam biraz kötüydü ama çocuklar öyle değil şimdi. Göstereceğim size, yayını paylaşın, ben de unutuyorum. Konuşmaya daldıktan sonra arada gümbürtüye gidiyor. O yüzden unutmadan hemen ben de paylaşayım. Şimdi bugün özellikle Yeni Şafak'tan bir yazı göstereceğim size. Yeni Şafak'tan göstereceğim yazının şöyle bir özelliği var. Bu kişi bugün Türkiye'yi tek başına yöneten kişi açısından da çok önemli bir kişi. Yasin Aktay'ın yazısından bir paragraf okuyacağım size mesela. Onun dışında gazetelerin manşetlerinden göreceğiz. İnceden, ya değişti bunlar ya. Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerini göreceğiz. Yani hani onlar Taliban Türkiye Cumhuriyeti hükümetini kardeş olarak gördüğünü ifade etmişti ya. Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yani bizim de çok sıkıntımız yok aslında yana dediği açıklamayı da göreceğiz gazetelerin içinden. Ama dün sabah söylediğim gibi bu söz, bu bir cümle Erdoğan'ın üzerine yapıştı kaldı artık. Yani bizim onlarla inanç anlamında farklılığımız yok sözü bu saatten sonra tartışılacak söz. Neden? Dün sabah da anlatmaya çalıştım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden kati bir şekilde yenildi. Büyük bir darbe bu onun için. Dolayısıyla da şimdi bu saatten sonra nasıl ki hani Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı farklı tarzlarda şu anda ilişki kurmaya çalışıyorlar. Joe Biden açısından hiç hoş olmadı tabii bu. Haliyle böyle olduğu için şimdi Taliban karşıtlarına bir parça yanlamaya çalışacak. Dünya ile ortak geçinmek için. Elbette o bölge işte Çin'e bırakmamak gibi böyle bir durum söz konusu. Onlar da konuşulacak. Bu sözü söyleyen de zorlanacak dolayısıyla. Şimdi başlayalım. Bu arada yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş ilk yayına yönelik. Beğendiğinizi ifade etmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bazı yayınlar var ki yayına çalışması çok zor ama çok zevkli. Çünkü benim için de bir bölümüne gazeteci olarak şahitlik ettiğim bir dönemi tekrar şöyle bir zihinden süzme fırsatı oluyor. Demin anlattığım gibi rahmetli Mumcu'nun bu kitabı yazdığında tarih 1987. Yani ben gazeteciliğe başlamadan 2 sene önce. Ama bu kitaba da konu olan yazılarının yarattığı gümbürtüyü çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o dönemde gidip Almanya'da bu Kaplan cemaatiyle birlikte onlarla röportaj yaparak hazırladığı dosyayı çok net hatırlıyorum. Onun sürdüğü izler bizi bugüne kavuşturuyor işte. O yüzden çalışması gerçekten çok zor ama çok da zevkli, bir kez daha söyleyeyim. Dün hani gece bunların üzerinde çalışabilmek, bu sabah da çalışabilmek benim için de güzel oldu. Şimdi Gazete Pencere ile başlayalım her sabah olduğu gibi. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti Taliban'ın PR'ı. Bir de sürmanşet haberi okuyacağım. Yüzsüz nedir? O sonra. Taliban'ın PR'ı yani halkla ilişkileri, PR, Public Relations, halkla ilişkiler, PR, onun, PR onun kısaltılması. İslam adına görülmemiş vahşete imza atan Taliban, Kabil'in düşmesinin ardından şirin görünme çalışmalarına işbaşı yaptı. Açıklama sözcü Mücahit'ten, belirsiz olsa da genel af ilan edildi, işe dönün çağrısı yaptı, intikam olmayacak, yabancıları kovduk, gurur duyun dendi. yersen. Hatta hükümette kadın bakan istediklerini bile söyledi. Ayrımcılık yapılmayacak dedi ama kadın haklarında kendi çerçevemiz var diyerek. Burka yerine örtüden bahsetti. Medya olacak ama Taliban aleyhine yazmadıkları sürece, yani Taliban usulü demokrasi geliyor. Ya bunun demokrasiyle bir alakası yok arkadaşlar. Bakın burada hepimizin tavrı son derece net olmalı. Bir kez daha söylüyorum. Bunu çok inanarak, çok yürekten söylüyorum. Hani hep konuşuyoruz ya, hayat hakkımız mücadelemiz kadar diye. Bu konu o mücadelenin de ötesinde bir şey. Çünkü bu bütün dünya için çok ağır bir virüs. İnanın bu virüsle mücadelenin yöntemini laboratuvarda bulma şansı yok insanlığın. İnsanlığın genlerinde bugüne kadar yaşadığı kavgalarda, ilerleme, aydınlanma savaşlarında var bu virüsün çaresi, panzehiri. O yüzden bunlara kesinlikle sempatinin sesinin gösterilmemesi lazım. Kim çıkıyor karşınıza? Bak bu kadar net söylüyorum. Sabah bir mesaj gelmiş bir beyefendi, adını da söyleyeyim de size, kendisi yazmış çünkü. Serdar Bey, Serdar Gündüz, adam kayırmaya ne zamana kadar devam edeceksiniz başlıklı. Diyor ki şu 3 V'li kelimeyi, hani bit yavrusuna söylenen kelime var ya, insanları ırkçı diyerek yaftalayanlara, çocuğunun geleceğinden endişelendiği için göçmen politikasını eleştirenlere karşı hükümetle aynı çizgiye, aynı faşist kafayla sıralananlara, çeşitli Avrupa ülkelerinden fonlanarak o ülkelerin ırkçı ve ikiyüzlü davranışlarına ses çıkarmayan, yani Almanya'nın yüzlerce kadın ve çocuğun sığacağı uçağı 7 kişiyle ülkesine getirmesi, Fransa ve diğer ülke yetkililerinin Afganistan açıklamaları vesaire. Ancak ülkesini, işini, evini, canını korumaya çalışanları hedef gösterenlere karşı ne zaman kullanırsınız? Ben kullanmıştım ama. Yoksa onlar ne yaparlarsa yapsınlar sizin için hep yanında durulması gerekenler mi olacaklar? Bozuk bir saat günde 2 defadan fazla doğruyu gösteriyor diye duvarda durmasını ömrünüz boyunca göz mü yumacaksınız? Ne kastetmeye çalıştığınızı anlıyorum Serdar Bey, Serdar Gündüz. Burada mısınız, yayında mısınız? YouTube'dan da bakayım, belki bu taraftasınızdır, bilmiyorum. Burada görmedim ama Serdar Bey, burada yayındaysanız ya da öbür tarafta merhaba der misiniz mi? Kastettiğinizi anlıyorum. Ruşen'i kastediyorsunuz değil mi? Yani fonlanma falan diye. Bakın ben hala aynı noktadayım. Fonun alınması değil, fonun nereye kullanıldığı, kimden alındığı önemli benim için. Neden? Çünkü orada fon kullanan şirketler. Bunu anlattım ama bir daha anlatacağım. Bir daha anlatacağım, ısrarla anlatacağım. Bunu nereden aldığı kadar, neye kullandığı, ne kadar açıklıkla kullandığı benim için önemli. Ruşen'in Medyascope'da kullandığı fonlara ilişkin detaylı açıklama hem ilgili ülkelerin kendi maliye bakanlıklarında hem Ruşen Çakır'ın kendi sitesinde var. Burada Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından da aynı şekilde tek tek denetlenen bir şey bu. Eğer fon arıyorsanız, hani fon nasıl kullanılır, nereden geliyor, nereye gidiyor diye, bu ikiyüzlülükten kurtulun rica ediyorum sizden. Çünkü orada diyorsunuz ya, mesela insanları ırkçılıkla yaftalıyorlar ama öbür taraftan bunu yöneltmesi gerekenlere söylemeyip sıradan insanlara yöneltiyorlar. Bakın yalan söylüyorsunuz Serdar Bey. Resmen yalan söylüyorsunuz. Ruşen'i savunmak benim işim değil. Kocaman bir adam. Kitapları var, birçok işte yazılı eseri var, videoları var falan filan, biliyorsunuz. O kendi derdini anlatacaktır. Ama şu kadarını ben size söyleyeyim. Tam da bu konuyla ilgili bir yayını var Ruşen'in. Özellikle söylediği söz şu: burada insanlara değil, göçmen politikasını beceremeyen hükümete, iktidara yönelmeli bu söylem diye. Yani o kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki. Çok, kusura bakmayın. Siz bana diyorsunuz hani insan kayırmaya, adam kayırmaya ne zamana kadar devam edeceksiniz diye. Serdar Bey, ben de size gönül rahatlığıyla söylüyorum. Gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yalan söylüyorsunuz. Çünkü burada söylediğiniz şeyi ben yapmıyorum. Hiç kimse için yapmadım. Hiç kimse için yapmayacağımın garantisini verdim size. Benim için öyle kutsallıklar yok. Gerçekten yok. Yani bir şeyin peşinden gidilecekse sadece doğrunun peşinden gitmeli bir gazeteci olarak. Yapabileceğim benim bu. Öbür türlü bir aidiyetim yok benim. Gerçekten. Mesela dernek üyeliğim yok benim. Ben gazeteciler cemiyeti üyesiyim. Yani başka bir üyeliğim. Bir de parlamento muhabirleri derneği. Onun dışında üyeliğim yok benim. Gerçekten parti bağlantım falan yok. Olmayacak da. Bu kadar da net söylüyorum size. Çünkü bir gazetecinin böyle bağlantısı olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Gazetecilik faaliyetini kesmesi gerekiyor siyasete başlarsa, siyaset yapmaya başlarsa. Böyle bir bağlantısı olmayan bir insanın nasıl bir bagajı olmasını bekliyorsunuz ki? Yani neden böyle bir şey yaptığınızı anlamadım. Ama bu yazdıklarınız çok büyük haksızlık. Gerçekten bu insanları hedef gösterenlere karşı bu 3 V'li kelimeyi kullanın diyorsunuz. Ben defalarca daha ağırını kullandım. Ve gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim. Hani ben hiç fon kullanmadım. Hiç. Bakın bir daha söylüyorum. Hiç. Ama mesela fon kullanıp bunu internet sitesinde gösteren, açıklayan Ruşen Çakır'da aynı sözü söyledi mesela. Burada öfkenin yönelmesi gereken kişi bu insanlar değil ki. Bu tavrı alan, bu beceriksiz politika yürüten iktidar. Neden bunu söylemiyorsunuz? Bilmiyorum mutlu oldunuz mu size bunu söyleyince ama emin olun sadece size yönelik değildi sözlerim. Çünkü çok gün içinde çok mail geliyor böyle. Mesela şöyle şeyler yazıyor. Serdar Bey de yazmış. Ben diyor bazı video yorumlarının da altına yazdım cevap yazmadınız. Çok özür diliyorum ama ben video yorumlarının altına cevap yazmıyorum zaten. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bana ilginç geliyor pek çok arkadaşıma da. Ben videolar yaptıktan sonra seyretmem. Gerçekten. Yani eşim, oğlum falan da ben. Hayatta bakma. Çünkü ben canlı yayına inanıyorum. Burada ne oluyorsa göreceksiniz. Görmek zorundasınız. 6 yıl önce buna söz verdim. Bu yayında ne varsa ben ne görüyorsam siz de göreceksiniz. Ben ne biliyorsam siz de bileceksiniz. Gazeteci bilgi saklamaz. O öbürü tüccardır. Günü geldiğinde kullanmak üzere atar bir sepete. Anlatabiliyor muyum? O yüzden daha fazla uzatmayalım. Umarım söyleminize cevap olmuştur ama yaptığınız çok büyük haksızlık. Bu da içimde kalmasın. İçimde kalmasın ve gönül rahatlığıyla size söyleyeyim. Haksızlık, çok büyük haksızlık yapıyorsunuz hem de. Çok büyük haksızlık yapıyorsunuz. Neyse. Gazete Pencere'de demin dediğim bu Cumhurbaşkanı'nı utandıran fotoğraf haberinde görelim de ondan sonra sürmanşeti görelim. Almanya Cumhurbaşkanı dün Almanların Afganistan'dan tahliye fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük utanç yaşadığını açıklamak zorunda kaldı. Çünkü koskoca bir kargo uçağında, tahliye için kullanılan bir kargo uçağında toplam 7 yolcu vardı. Ve Almanların o kadarmış varlığı. Dışişleri Bakanlığı, Alman Dışişleri Bakanlığı aslında vardı havalimanına yetişemediler açıklaması yaptı. Tabii kimse inanmadı böyle bir şey ama olur işte. Şuradan Avrupa ikiyüzlülüğüne ilişkin şu haberi okuyayım. Ondan sonra devam edelim. Afganlar can derdinde, Avrupa'nın derdi başka. Neredeyse tüm Avrupa göç korkusu içinde. Avusturya Afgan sığınmacıları geri göndermeye devam edecek. Belçika ve Yunanistan da ülkeye sokmamakta ısrarlı. Hollanda, Almanya, Danimarka sınır dışını askıya aldı. Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Gentiloni, Afganlar için insani koridor istedi ama kontrolsüz akışı önlemek için. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Avrupa'nın göç dalgasından kendini koruması gerektiğini söyledi. Acayip bir haber okuyacağım size şimdi. Hazır mısınız? Duydunuz. Ya sosyal medya kullananlar dün bunu duydu. Ve muhtemelen hani oha, yuh, çüş gibi, ıh gibi. Ben normalde insana kullanılmayan ifadeler çıktı ağzınızdan. Haksız değilsiniz. AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hatırlarsınız bir grup insana Pontus bunlar demişti mesela aşağılamıştı. İnsanlar acayip hakaret eder. Acayip. Bu iktidar değişsin ilk yargılanacak insanlardan biri. Göreceksiniz. İstanbul'da acil yıkılacak riskli konutlar için konuştu. Hepsi CHP belediyesine ait bölgelerde. Ne? CHP belediyesi? 25 yıl kendi partisinin yönetiminde olan İstanbul için AKP'li Göksu böyle dedi ve sonra ekledi. İstanbul 2,5 yıldan beri bu konuda maalesef sınıfta kaldı. Yani önceki 20 yıl, 17,5 yıl her şey püripak. Ya yalanın ayağa kalkmış hali artık bu. Gerçekten yalanın yürüyen hali. Ve doymuyor adam. Yani Ekrem İmamoğlu, aklınıza kim geliyorsa, Taylan Yıldız. Ya bu insanı tokatlamaktan yoruldular artık fikirleriyle ama yani hiç bozulmuyor. Yalanın yürüyen hali. Resmen bu yalanın yürüyen hali artık. Ya insanlar şunu düşünmez mi kardeşim? Ya eyvallah iyi diyorsun da birader 19,5 yıldır sen iktidardasın. Ya insanda biraz utanma olur. Mehmet Öz haşofa gibi. Haseki gibi. Hani o da diyordu ya işte Mansur Yavaş belediye başkanı olunca evinize su faturasını PKK militanları getirecekti. At yalanı ne olacak ya? Salla. Erdoğan'dan sonrası hepimiz için çok zor açıklaması yapıyor mesela. Allah Allah. Erdoğan'dan sonrasıyla alakası yok. Yani kime emrin geleceğini kimse bilmiyor. Ya bilen var mı içinizde? Şu dakika şu saat nasipse falan diye. Yok öyle bir şey. Ama iktidardan sonra çok zor. O yalanın hesabı sorulacak Mehmet Bey. Hem de çok ağır sorulacak. Emin olun yazın bunu bir kenara. O yalanın hesabı Tevfik Göksu'dan çok ağır sorulacak. Bu yüzsüzlük çünkü. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Belediye senin ya. Belediye senin ve 1994'ten beri senin. İktidar olarak hem belediye hem iktidar 20 yıldır senin. İşte bak bunun için anlatıyorum. İstanbul'da yenilen tokat o kadar ağır bir tokat ki asla ama asla bu kuyruk acısı bitmeyecek. İktidarın sonunu getirecek. Size 3 yıl önce söyledim bunu burada. İktidarın sonunu getirecek. İstanbul seçimlerinin kaybı bu kadar önemli. O da farkında. O yüzden yalanla tutmaya çalışıyor. Hani hala buna inanan var mı? Emin olun var. %100 var. Ama işte bizim de görevimiz bundan vazgeçmemek kardeşim. Vazgeçmeyeceğiz, sürekli diyeceğiz ki yalan söylüyor. Yalan söylüyor, büyük yalan söylüyor hem de. Şimdi gazetelere bir bakalım. Ne yazmışlar, ne yazmamışlar. Bu sabah tahmin ettiğimiz gibi, şaşırtıcı değil tabii. İktidar yalakalarının tamamı hem de büyük bir süratle şuna başlamış durumdalar. Ya Talpan değişti ya. Yani değişti ya. Böyle değil yani. Tam değil yani. Yani eskisi alakası yok ya. Alakası yok yemin ediyorum. Yani tanısan çok seversin aslında. Böyle içine sokasın gelir. Ekmeğin arasına koyar yersin. Tıraştan sonra yüzüne sürersin. O kadar iyi. Demeye başlamamışlar ama hayırlısıyla gelecekler. Mesela bugün Yasin Aktay, ki Yasin Aktay önemli bir insan biliyorsunuz. Hani Cumhurbaşkanı açısından da son derece önemli bir insan. Yasin Aktay Taliban mı çok değişmiş, biz mi yanlış bilmişiz başlıklı bir yazı yazmış Yeni Şafak gazetesinde. Sabah ben yazıyı okuduktan sonra böyle hakikaten içim acıdı. Ama beklemediğim bir şey olmadığı için de doğrusunu isterseniz çok şaşırmadım. Size sadece bir bölümünü okuyacağım yazının. Fazlasını değil, gerek yok. Nereden bakarsanız Taliban açısından 20 yıllık sabırlı ve kararlı bir direnişin sonucu olarak ortaya çıktı bu tablo. Taliban kendisi hakkında üretilen algı çalışmalarıyla fazla ilgilenmeden Afgan halkının kendi içinde yaşadığı huzursuzluğa, işgalin sonuçlarına, yolsuzluğa ve kötü idareye karşı sessiz sedasız Afgan halkının büyük çoğunluğunu yanına çekmeyi başardı. O yüzden girdiği hiçbir şehre zorla girmedi. Konuştuğunuz Türkçe hakikaten tam size göre bir Türkçe vardı yazınla, yazmadan da. Hepsine de Kabil'e girdiği gibi kolaylıkla girdi. Çünkü girdiği yerde halkın büyük çoğunluğu onu kabulle karşıladı. O da zaten, dikkat, girdiği şehirlerde bazılarının beklediği gibi katliamlar yapıp kan dökmedi. Dehşet ve korku salmadığı gibi yönetim kadrolarında ciddi bir değişikliğe bile gitmedi. Herkesin işine gücüne kaldığı yerden devam etmesini istedi. En çok kötü şöhret bulduğu kadınlara müdahale konusunda bile hiç beklenmeyen mesajlar verdi. Kadınları bırakın eve kapatmayı veya barbarca cezalandırmayı, hükümette çalışabileceklerini bile ilan etti. Evet, böyle yani pamuk gibi ya. Belli ki herkesin Taliban hakkında duyduğu ve bildiği her şeyi unutması gereken bir noktadayız. Yine tabii gündemimize tekrar bütün hızıyla ve şaşırtarak giren Taliban'ı hayretle izlemeye devam edeceğiz. Muhtemelen bu esnada ya Taliban çok değişmiş diyeceğiz veya belki de Taliban hakkında üretilmiş birçok algı operasyonunun nasıl bir kurbanı olduğumuzu her seferinde hayretle göreceğiz. Yani her ihtimalde Taliban iyi ya. Taliban iyi de çevresi kötü. Bak en fazla oraya gelecek. Onun için özellikle söylüyorum, hepinizden rica ediyorum. Lütfen hayatınıza sahip çıkın. Bakın bir daha söylüyorum. Taliban zihniyetiyle mücadele falan edilemez. Görüldüğü yerde ezilmek zorundadır. Çünkü bu virüsün laboratuvar ortamında antidotunu bulma şansımız yok. Bu virüs yayıldıkça, ülkelerin içine girdikçe Uğur Mumcu'nun 1987'den beri 1993'te öldürülüşüne kadar yazdığı, o günden beri de fikirlerinin hala devam ettiği gibi bunların tamamını bir daha yaşayacağız. Lütfen hayat hakkınıza sahip çıkın. Lütfen. Evet, pek çok şeyi görmezden gelebiliyorsunuz, yokmuş gibi davranabiliyorsunuz. Doğru, doğru. Ama bu dalga geçilecek bir şey değil. Lütfen bu konuda espri yapmayın. Yapmayın. Mümkün olduğunca sert ve net tonda bir şeyler anlatın. Çünkü bunun sempati yaratmaması gerekiyor insanlarda. Hazırda var çünkü. Bak yapıyorlar adamlar. Oradan giriyor zaten bir şey onun derdi var anlatabileceğini biliyor. Neyi nereden çıkartırım ne kadarını yıkar yağlar ortaya atarım çok iyi biliyor onu. O yüzden sizden ricam yapmayın. Bu konuda espri yapmayı verin. Olur mu? Lütfen. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti Türkiye Atatürk'ün kıymetini bilmeli. Dün konuştuk. Size bir şey okuyacağım. Bir saniyenizi rica edeceğim. Açabilmem gerekiyor çünkü. Açmadan beceremeyeceğim. Bir saniye. Şimdi dün bir mesaj aldım ben. Sarp Palaur, böyle deyince tabii çok az insan tanıyor. Şanışer, müzisyen kardeşim. O uzunca bir mesaj atmış. Demiş ki işte abi merhaba, yayınları ben her gün severek izliyorum. Sağ olsun işte yayına övgü dolu cümleler kullanmış. Yalnız demiş ki bugünkü yayınında konuşmanın bir bölümünü dün attığım bir tweetten mütevellit üstüme alındım. Beni burada takip ettiğin için önüne düşme olasılığı yüksektir malum. Benim tweetimi görüp mü bu konuya yer verdim bilmiyorum. Başı sıkışan Atatürk'e sarılıyor konusu. Arkadaşlar evet ses önce geliyor. Zaman zaman senkron sorunu oluyor. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil emin olun. YouTube'un sıkıntısı böyle aç kapa yapılabilecek bir şey değil. Periskop'tan da kaynaklanan ayrı bir sorun var. Şimdi dün ben Şanışer'in attığı tweet'i görmemiştim işin aslı. Ona da yazdım zaten. Hatta özür de diledim. Gerçekten böyle bir şey aklımın köşesinden geçmedi. Çünkü keşke orada söyleseydim. Benim derdim. Genelde de öyle yapmaya çalışıyorum zaten. Hani birine cevap vereceksem onunla aynı alandan olmaya özen gösteriyorum. Ya da o alanla bir birlikteliğimin olmasına özen gösteriyorum. Kendine gazeteci ünvanı tanıyan, bunları vermiş insanlardı. Yani yoksa kendisinin söylediğiyle hiç uzak yakın alakası yok. Attığını gördüm sonradan da attığı tweet'i. Alınmakta hiç haksız değil. Son derece haklı. Bunun için de özür diliyorum. Şöyle yazmış. Onu da aldım. 10 yıl kadar önce genç bir Cihangir solcusu olarak Atatürk'ün yaptıklarını faşistçe bulduğum, biraz da küçümsediğim bir dönem olmuştu. Bütün samimiyetimle çok özür dilerim. Ne büyük adammışsın atam sen. Görmedim. Yani görsem mesela bu tweet üzerine de konuşmak isterdim. Özellikle dün. Ama benim konuştuğum o değil. Gazeteci camiasının içinden çıkmış akademik unvan taşıyan tipler. Özellikle. Hani hain diyebilmem için yaptığını bilmem gerekiyor. Aynı alanda çalışmış olmam gerekiyor. Hain çünkü. Gerçekten hain onlar. Yani o kadar rahat atıyor tutuyor ki. Kafasında mesela bir şey oluyor. Bir dönem PKK güzellemesi yapmış oluyor. Sonra Alt TV'de ekrana çıkıyor. Yani kafalar çok gidip geldiği için bu insanlarda. Anlatabiliyor muyum? Benim söylediğim bunlardı. Ama uyardığı için çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşime. Gerçekten farkına varmayacaktım. Eğer uyarmasa hakikaten farkına varma şansım yoktu. Sağ olsun. Böyle bir şeyi yanlışlıkla kırdığım herkesten özür dilerim. Bilerek kırdıklarımdan asla özür falan dilemem. Beter olsunlar. Özellikle yaptım. Hani diyor ya o meşhur yazıda kim ne hak ediyorsa onları yaptım. Mesela az önce çay yaptım kendime. Ben bunu hak ediyorum. Öbürküler daha beterini hak ediyor. Bu kadarını yapabildim. İdare etsinler şimdilik. Bakalım. Şimdi Cumhuriyet'e gelmiştik. Şeriatçı Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yaşananlar laiklik ve Cumhuriyet'in kazanımlarının Türkiye için ne kadar değerli olduğunu ortaya koydu. Profesör Doktor Ahmet Kasım Han Türkiye'nin bugünkü durumunu Atatürk'e ve devrimlerine borçlu olduğunu bildirdi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise laiklikten asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ya bakın biz bunu konuştuk pazartesi sabahtan beri konuşuyoruz ve bu konuşmaktan bıkılmayacak bir konu. Dedim ya hayat hakkımıza sahip çıkacağız diye. Bu sahip çıkacaklarımızdan bir tanesi. Ben burada size 6 yıl önce bir 29 Ekim günü. Önce 30 Ağustos'ta başlamıştık ama 30 Ağustos'ta çok kısa kullanmıştım onu. Bir 29 Ekim günü nutuktan parçalar okumaya başlama gerekçemi anlatırken bunu söylemiştim. Yani bu bölgenin tek laik cumhuriyeti olması tesadüf değil bu ülkenin. Bu bir tercih. Ama tercihle birlikte bir ısrarın bir kararlılığın sonucu. Çünkü altyapı farklı değil. Afganistan'dan da, Pakistan'dan da, İran'dan da farklı değil. Aynı coğrafyanın insanlarıyız biz. Burada sadece bir kişinin ve onunla beraber hareket etmeyi kendine görev bilen bir avuç insanın, bir avuç iyi insanın yapmaya çalıştıklarının sonucunu yaşıyoruz biz. Bugün hala yıkılmadıysa bu laik cumhuriyet, bu kadar haine, bu kadar yobaza, bu kadar pisliğe rağmen sadece temeli sağlam olduğu için. Ama bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sesinizi çıkartmanız gerekiyor işte bunun için. Susup kabullenmeyeceksin kardeşim. Susup kabullenmeyeceksin. Böyle bir mücadele olamaz. Bu mücadele değil. Gördüğün yerde ezeceksin. Taliban zihniyeti, kadını evine hapsetmeye çalışan, ikinci sınıf değil, üçüncü sınıf bir varlıkmış gibi davranan o zihniyet. İnsanları hayatlarını ortalarından bölerek yaşatmaya çalışanlar. Bunlar mücadeleyi falan hak etmiyor. Görüldüğü yerde yok edilecek. Bu kadar net. Bizim başka çıkışımız yok. Bu kadar net. Asla. Hani böyle saçma sapan işte vatan kafası mesela. Dün sabah konuştuk ya, sevgiliyle örnek duymamış mesela. Ya keşke ondan da bahsetseydi falan demiş. Halbuki biz dün konuştuk. O vatan gençlik kolları başkanının saçma sapan sözleri üzerine. Peridoğun Çekin abuk sabuk sözleri üzerine. O kafa değil. Yani Çin böyle diyor, tamam usta biz de Çin'le hareket ederiz, yapıştır. Ya bu utanmazlık, başka hiçbir şey değil ki. Ve bunların peşinden gelen insanlara asıl şaşıyorum ben. Vallahi dün sosyal medyada biri yazmış mesela, bakıyorsun okumuş yazmış bir tip. Ama sonra düşünüyorsun tabii okumuş yazmış, dünya görmüş tiplerin pek çoğu hala aşı olmakta direniyor mesela. Olmayacağım diye geziyor. Düz dünyacılar arasında var. Devam edelim. Yeni dinci vakıf kuruldu. 100 bin lira mal varlığı. Dinci yardım ve eğitim derneklerine bir yenisi eklendi. Resmi gazetede yayınlanan kararla İnsani Selamet Yardımlaşma Vakfı kuruldu. Adresi ise tanıdık. Ensar, İHH, İHH ve İlim Yayma Vakfı. Bunlar ne? Bunlar kurum kapanırsa vakıf olarak paranın nereye devredileceği. Tesadüf. Hazal Ocağı'nın çok güzel bir haberi var. Bunu göreyim. Kabil Havalimanı'nda bekçi değiliz ifadesi falan, ama geç bunlar. Bunların bir önemi yok. Kamuda tasarruf önlemleri genelgesine karşın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. GASKİ araç saltanatı kurdu. GASKİ 230 aracın kiralanması işini 46 milyon lira 741 lira bedelle daha önce de belediyeden ihale alan bir şirkete verdi. Ne kadar? 46 milyon. Ya 46 trilyon. Çok rica ediyorum. GASKİ'nin ya ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani tur firması falan mı kurdunuz? 46 milyon lira. Kim ödüyor parayı? Siz, Gaziantep'te yaşayanlar. Ya sadece Gaziantep'te yaşayanlar değil ki, Türkiye'de yaşayan herkes. Oradaki seçim sonuçlarına göre, belediye seçim sonuçlarına göre... eskiden il özel idareleri üzerinden giden para pay olarak dağıtılıyor. Çok lazım ya. Gerçekten çok lazım. Şunu gördünüz mü bilmiyorum. Sağ siyaset ya bu tarz şeyleri yaşamaya mahkum ya. Yaşayacak, daha da çok yaşayacak hem de. Çok. Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı yassı ada Demokrasi ve Özgürlük Adası adıyla yeniden düzenlendi. Adadaki Katre Island Otel turizme açıldı. Yalnız özel taksiyle gidilen otelde odanın gecelik fiyatı 140 ile 7500 avro arasında. Nasıl? Ya saçmalamayın, ne alakası var onun o otelle? Olurun canım, ne ilgisi var? Allah Allah. O başkaydı o otel. Veysi ne yaptı? Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu mu ya? Hani diyor diyor avukatlarım çalışıyor. Avukatlarım, koskoca bir ofis benim için çalışıyor. Avukatlarım çalışıyor. Araştırılsın diyeceğim. Nerede? Ya bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz kardeşim. Asla yanıltmaz. Bak Bülent Arınç'ın sözlerinin ardından, Deniz Zeyrek'in yazdıklarının ardından. Nerede Bülent Arınç? Hani sözün bittiği yerdeydi. Ya çağrıda bulundum kardeşim ben pazartesi sabahı. Dedim ki oğlunu al o zaman. Al o zaman AKP'den. Sözün bittiği yerdeysen, sözün dinlenmiyorsa. Hani özgür ağırlığın vardı? Al. Otelde banyo zemini altın tozuyla kaplı özel odalar da var. Sorsan bu ada nasıl açılmıştı hatırlıyor musunuz? İşte demokrasimizin falan. Otel olmuş acı. Acı. Ne acı görüyor musunuz? Normalde hani bu kadar vatanperver, milliyetçi, geçmişine bağlı insanların hakikaten şunu yapması gerekirdi. Ya ne oteli kardeşim, orada acı yaşanmış, insanlar asıldı orada ya. Dalga mı geçiyorsun? Yapar mı? Vallahi para söz konusu, hayatta yapmaz, ben sana söyleyeyim. Hayatta yapmaz. Oteli açar, herkes sakalına bakar, abicim çok rahat. Götür. Cumhuriyet gazetesi böyle. Sabaha bakalım. Geleceğin silahlarına yatırım yapıyoruz. Hocam Afganistan, dur bir dakika ya. Başkan Erdoğan, başkan, uluslararası savunma sanayi fuarı hedefini geçelim. Teşekkürler Türkiye. Türkiye'nin Kabil'den tahliye ettiği Afgan sinemacı Sahra Karimi, hayatta ve güvendeyim. Bana şunu anlat hacı, bunu anlatma bu. Bana neslimi güzelleme, geç onu. Neden bir kadın sinemacı, Taliban denen pislik terör örgütü bir ülkenin başına geldiğinde o ülkeyi terk etmek zorunda kalır ve sen, soru basit, bu insanlarla inanç farklılığın var mı yok mu? Saçın başın ayrı oynamasın. Çok basit. Evet ya da hayır diye cevap ver. Bu haberlerle bir ortamı yumuşatamazsın. Bana bunu söyleyeceksin. Neden bu kadın yaşadığı yerden kaçma ihtiyacı hissediyor? Bana bunu anlat. Hikayeden yazıyorsun, ot diyorsun, bok diyorsun, bir yerden inanın. Yani geç bunları. Geç bunları. Bu arada dün 17 Ağustos'un yıl dönümüydü. Şuraya not almışım. Bugün Sabah gazetesi birinci sayfasından kullandığı elinde ekmek olan ağlayan bir dede fotoğrafı vardır. Hatırlar mısınız? 17 Ağustos'un böyle sembol fotoğraflarındandır. Orası Kaynaşlı. O fotoğrafı çeken de burada hani bize Adrasan'daki yangın fotoğrafını paylaştı ya, sağ olsun bize verdi. Sevgili Abdurrahman. Abdurrahman Antakyalı'nın fotoğrafı. Sabah adını sanını hiçbir şeyini yazmamış. Hiçbir şeyini olduğu gibi kullanmış. Sorsan Fırat'ın kenarında koyun kaybolsa hesabı bizden sorulur. Yaradılanı severiz yaradan. At tut milyonlarca söyler sana. Fotoğraf çalıyorsun ya. Fotoğraf çalıyorsun. Üstelik çaldığın fotoğraf sembol bir fotoğraf. Utanmaz adam, bari adını yaz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani her yerde kullanılıyor. Ya artık şey oldu yani. O biraz da böyle anonim oldu. Biz de onun için kullanıyoruz. Hani bizim sevgili Adem Altan'ın bir tane meşhur marjinal beşli fotoğrafı vardır. Gezi'de çekilmiş. Ankara'da, Kızılay'da, hatırlıyor musunuz? Bankamatiğin arkasına saklanmış. Bir tane bayraklı, bir tane yaşlı amca. Bir tane oğlan gözlüklü falan. Marjinal beşli fotoğrafı. Sevgili Adem'indir o da, Adem Altan'ındır. AP'nin şu andaki foto muhabirlerinden biri. Çok kremli foto muhabirdir. Mesela her gezi döneminde Adem'den o fotoğrafın araklanmasının haddi hesabı yok ya. Lan bir insan evladı söylemez mi kardeşim? Bak bu sembol, sembol. Üstelik sadece böyle büyük gazeteler falan değil. Ya yazsana kardeşim, sosyal medyada mesaj, takipçi kasıyorsun orada. Çok özel şeyler yazıyorsun mesela. Ben bir merak etme. Lan bir merak et, sor. Bak bu sembol olmuş fotoğraf. Sıradan bir fotoğraftan bahsetmiyorum. Onu bulamayabilirsin, bilemeyebilirsin. Eyvallah. 4 kişi değil 5 kişi. Marjinal beşli o fotoğrafın adı. Arkadaş yani bu nasıl oluyor? Bak Sabah gazetesi birinci sayfadan indirmiş Apo'nun fotoğrafı. Ama bir sor kardeşim, bu sembol, sembol. Hani sıradan bir şey fotoğrafından söz etmiyorum sana. Gerçekten bak onu gönül, ruh, yani hakikaten içimden gelerek söylüyorum. Ya yapabilirsin birader, yapabilirsin. Bulamayabilirsin, bilemeyebilirsin bugünün ortamına rağmen. Tamam da lan bunu çalma bari be. Yuh artık. Son zamanlarda Hasan Açbağ'ın söylediği gibi Cumhuriyet gazetesi bir indiriyor. Of of of of. Bir indiriyor, aklın hayalin durur. Sosyal medyada paylaşıldı mesela. Yardır. Sosyal medyada paylaşıldı. Tamam da dayı, ya sen gazete basıyorsun. Satıyorsun, para kazanıyorsun. Ayıptır ya. Yani sürekli artık internet sitesi kurduktan sonra gazeteler iyice araklamaya başladılar. Hem de büyük çalıyorlar yani. Öyle büyük çalıyorlar ki. Geçen gün bununla ilgili paylaşım yaptım. Ya kusura bakmayın, böyle arada isim gidiyor. Fox Haber muhabiri, bir çok sevdiğim bir kardeşim, o mesela benim görüntümü çaldılar diye yazdı. Benim görüntümü sosyal medyada paylaşıldı diyerek, ya benim kendi çektiğim görüntü. Ya haber merkezinde paylaşacak o kız onu. O bir muhabir. İşi onun. Onu çalıyor mesela. Araklı git ya, ne olacak abi? Ama sorsan herkes inanılmaz insan haklarına saygılı, saygılı, çok demokrat. Vallahi ne bileyim yani. Bir tuhaf ya. Fotoğrafçı arkadaşlarımız neden telif davası açmıyor peki? Açıyorlar. O telif davaları sonuçlanmıyor. Daha kötüsünü söyleyeyim mi size? Boş verin telif hakkını. Bunlarla ilgili sadece hatırlatma istiyorsun mesela. Diyorsun ki ya böyle bir şey yaptın kardeşim. En azından yarın yazında Sabah Gazetesi birinci sayfasında yarın, ya biz dün böyle fotoğraf kullandık, fotoğrafın sabah Gülşah İnce'nin çektiği görüntülerden, ay çok teşekkür ederim. Biz dün böyle bir fotoğraf kullandık. O fotoğraf Abdurrahman Antakyalı'ya aittir. Ya bunu yazdıramıyorsun bunu. Yazdıramıyorsun. Çünkü artık gazetelerin yöneticileri de değişti. Eskiden utanan insanlar olurdu. Lan cami, aynı camianın içindeyiz. Yüz yüze bakacağız abi. Akşam oturacağız bir yerde, iki kadeh bir şey içeceğiz. Bir yerde karşılaşacağız. Şimdi öyle değil ki. Biz farklı mahallelerin insanlarıyız. Bana ne ya, çok da umurumda. Yapıştır. Sosyal medyada kullanıldı zaten ya. İndir onu, indir. İndir. Bu arada şeyden de çok yazan olmuş, YouTube'dan da çok yazan olmuş, senkron sorunu var diye. Benle alakalı bir şey değil ve maalesef buna müdahale etme şansım yok. Yok yani, YouTube'dan kaynaklanan bir şey bu. Devam edelim Sabah gazetesi böyle. En son hırsızlığı da gösterelim, öyle ayrılalım. Sözcüye bakalım. Minnettarız Atatürk. Kitap vardır sizde, minnettarsanız kitabını dağıtsanız da. 1881 taneden kalan var mı? Bir baksanız be ha, bir el atsanız. Vardır sizde 3-5 bir şey. Afganların dinci Taliban'dan kaçışını görenler böyle haykırdı. Yüz binler bir gün bir uçağın kanadına sarılmamak için Atatürk'e ve laik cumhuriyete daha çok sarılmalıyız dedi. Ne diyorsun? Çok ilginç. Yeni sığınmacı getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü önemli söz. Gerçekten önemli söz. Afganlar İran'dan geliyor. İran yerine neden Taliban'la konuşuyorsun? Yeni sığınmacı getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan. İyi laf. Bu arada bunlar birinci sayfaya almışlar. Bence çok gereksiz. Çünkü amaç o zaten. AKP tişörtü giymiş bir kişinin camide namaz kılarken yere Erdoğan posteri koyup ona doğru secdeye varması paylaşılmış. Tepki çeken fotoğraf. Gerek yok. Gerek yok. Bunun için yapıyorlar zaten. Derdi o. Sallamayın. Yani şunu, bu inanan insanların söylemesi lazım bunu en çok. Sen ne yapıyorsun? Şerefsiz diye karşısına çıkması lazım. Ama yapmıyor, bu ülkenin samimi inananları arazi. Hiç kusura bakmasınlar. Arazi direkt. İşe yarayacakları zaman anında kaçıyorlar. Akşener'e çirkin saldırı girişimi. Dün bu abi, bunu gördünüz haberi. Bayburt ziyareti sırasında bir grup, kime bağlı bir grup? Recep Tayyip Erdoğan diye bağıran bir grup. Hangi partiye yakın acaba ya? Alman Yeşilliler olabilir. Yani evet, tezahürattan öyle anlaşılıyor. Alman Yeşilliler. FETÖ'cü diye bağırıyorlar Meral Akşener'e. Çünkü biliyorlar ki Meral Hanım çok sinirleniyor ona. Fakat unuttukları bir şey var. Meral Hanım sinirlenmiyor. Yani gülüyor geçiyor. Ve FETÖ'cü diye bağıran insanlar, Recep Tayyip Erdoğan diye slogan atan insanlar, Erdoğan'ın bu grup bizim iktidarımız döneminde palazlandı sözünü duymazdan geliyor. Nasıl? Çok tuhaf değil mi? Değil. Vallahi değil. Normal bu. Bunlar böyle yaşıyor çünkü. Bu arada dün bunu duydum. Çok komik geldi bana ama yani ne diyeyim bilmiyorum ki ya. Kastamonu Bozkurt'un kaymakamını, Selden o sorumlu, Giresun Dereli'ye atamışlar. Okan Yeni Dünya. Giresun Dereli'nin kaymakamını da onun yerine getirmişler. Peki, o zaman sel mağdurlarının yaşadıklarının sorumlusu bulundu yani, öyle mi? Tamam, bence süper ya. Evet yani. Mantıklı. Devam edelim. Bir gün şeriata geçit yok manşetiyle çıkmış. Emperyalizmin ve siyasal İslamcı rejimlerin halklar için büyük tehdit olduğunu Afganistan gösterdi. Taliban'dan heyecanlananların varlığı ülke için büyük tehlike. Yerden göğe kadar katılıyorum. Yalancı demokratlar diye yazılmış işte. Bu insanlarla ilgili lütfen rica ediyorum sizden. Ne olur espri yapmayın. Evet, hepimizin böyle bir yeteneği var. Yani yapabilsek yaparız. Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız, boru değil. Ama yapmayın. Bu hayatımızla alakalı bir şey. Bu konuda çok katı ve çok sert olmak zorundayız hepimiz. Birimiz ikimiz falan değil, hepimiz. Bu gülünecek bir şey değil. Çünkü yapmaya çalıştıkları şey müthiş bir pislik. Bütün dünyaya yayılacak bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ve karşılaştığınız herkese şunu söyleyeceksiniz. Ya anlatma bana, hikaye anlatma. Bu insanlarla inanç farkın var mı yok mu? Bu kadar ya. Evet ya da hayır diye cevap ver bana. Biz bunu soracağız. Espri yok. Zilan Akay'ın bir değerlendirmesi var. Afganistan'ı kadın direnişi kurtaracak diye. Bu arada gördünüz o görüntüyü. Erkekler depar. Havaalanında uçak kanadı falan ne bulursa yapıştırma. Bak, bunun güzellemecileri çıktı şimdi. Sen biliyor musun bir acının nasıl yaşandığını, o uçağın tekerleklerine tutunacak çaresizliği falan. Lan bana anlatıyorsun da bir tane insan evladı, dün sabah da sordum, bana anlatsın. Ya bunlar nasıl adamlar ya? Lan bir tanesinin eşi, çocuğu, anası, babası, kardeşi, kimse yok. Bir sürü herif. Çaresizlik, eyvallah, anlıyorum. Ülke bu hale gelirken ne yapıyordunuz siz ya? Ne yapıyordunuz? Sonra bunu söylediğin zaman sen ırkçı oluyorsun. Yok kardeşim, kusura bakma ya, ben ırkçı falan olmuyorum. Bunların vatandan falan haberleri yok. Ciddi söylüyorum. Belki onlarda da çok hain vardır. Hani böyle vatanı savunduğun zaman, vatanseverlikten bahsettiğin zaman abuk sabuk konuşan tipler onlarda da vardır muhtemelen. Evrensel Saray'ın Afganistan hesabı tutmadı manşetiyle çıkmış. Türkiye'nin üstlendiği rolle Afganistan'da bölge gücü olarak etkinliğini artırma ve Orta Asya'daki ülkelerin abisi olma planı boşa düştü. Ya boşa düşmedi, sadece gitti. Bu arada gördünüz mü bilmiyorum ama öğretmenlerin, biliyorsunuz okullar açılacak. Yani 6'sında mı 6 Eylül'de açılacak okullar. Her yıl öğretmenlere yeni ders yılına hazırlık için, yani kamuoyunda bilinen adıyla kırtasiye yardım yapılır. Bu yıl 40 lira zam yapmışlar ya. 40 lira. Sonra anlatıyor, yükselişi geçtik, şahlanıştayız oğlum. Yani şahlanışı da geçtik, zıplayıştayız. Zıpladık, atlıyoruz. Yazık ya. Yazık vallahi. 40 lira zam yapılmış sadece öğretmenler. 40 lira. Nasıl, ne yapacak bu insanlar? Hakikaten ne yapacak? Bakın şöyle düşünün. Çok basit bir hesap yapalım sizinle. Evinizde çocuk olmayabilir. Yani siz okulla ilişkiniz çok olmuş olabilir keseli. Sadece gittiğiniz marketlerde, büyük marketlerde, orada ucuza satılan kalem defter reyonları oluyor. Görüyorsunuzdur. Kasaya genelden, kasa çıkışına yakın. Sadece oraya bakın. Sadece sizden ricam, bir tane incecik, eski hani bizim kullandığımız iki ortalı, üç ortalı defter fiyatına bakın. Kurşun kalem fiyatına bakın. Kalanları vallahi istemiyorum, bakmayın. Sonra da deyin ki bana 40 lira çok iyidir. Lütfen. Bugün markete gittiğiniz zaman, lütfen, ne olur bir bakın. Ya bu ülkede herkese zulmediliyor. Gerçekten doktora zulmediliyor, öğretmene zulmediliyor, sıradan insana, sıradan yurttaşa zulmediliyor. Açlık sınırı artık. Aç kalabilmek için asgari ücretin üzerinde para kazanmak zorunda insanlar ya. Aç kalabilmek için. O tutmuyor ve hala birileri yalan söylüyor ya. Şahlanıyoruz. Doğru. Birileri şahlanıyor vallahi. Birilerinin hayatı dört nala gidiyor. Yeni Şafak, bizimle kalın. Afganistan'da Türkiye farkı. Amerika ve Avrupa ülkelerinin Afganistan'daki yerel personelini yüzüstü bırakarak kaçış görüntüleri hafızalara kazınırken Türk askeri Afgan personeline sahip çıktı. 150 tercüman adına Yeni Şafak'a konuşan MEA, yetkililerin kendilerine güvenlik endişesi duyuyorsanız burada bizim yanımızda kalabilirsiniz. Eğer endişe duymuyorsanız evinize de gidebilirsiniz dediğini aktardı. Neden peki? Ya bu Taliban bu kadar kötü mü? Oğlum hasta mısınız siz? Şimdi bu insanlar endişe duyuyorlarsa kimden endişe duyacaklar? Ayrılıkçı Tamil gerillaları. Yok. Kim? ETA, İRA. Kim oğlum? Taliban değil mi? Bir dakika. Bu ülkeyi tek başına yöneten, senin de taptığın adam çıkıp dedi ki inanç olarak bir farkımız yok. He? Ya size Allah akıl versin diyeceğim ama çok geç artık. Çok bunun Allah'la falan bir alakası yok. Gerçekten. Sizin kafanız çalışmıyor. Dümdüz çalışmıyor hem de. Başka söylenebilecek bir şey yok. Ha, sizin derdiniz farklı çünkü. Sizin derdiniz gündemi istediğin yerden böyle bükerek bugünün iktidarını hazır hale getirmek. Bak mesela Abdülkadir Selvi bugün bir yazı yazmış. Diyor ki yazısında seçim barajı %5'e iniyor. Hadi bakalım. Hadi. Ne? İşte seçim barajı. Oğlum dünya yandı. Dünya yandı dünya. Dünya, bütün dünya kadınların geleceklerini yok eden aşağılık bir terör örgütüne karşı ne yapacağını düşünüyor. Ama yazmış mesela. Diyor ki %5 MHP'nin de diyor, ısrarı var. O da diyor ki tamam parti için %5 olsun ama ittifaklarda %10 olsun. Hadi şeytanın avukatlığını yapalım. Vallahi bugün kaç gündür? Üçüncü gün bugün hep Taliban konuşuyoruz. Neden seçim barajı %5'e iner? Bak bu yayının sağlam izleyicileri 6 senedir siyaseti ben bildiğim kadarını anlattım. Öğrendiler. Mesela seçim barajı %5'e düşerse ne olur? İttifak yapılmayan ortamlarda. Buyurun. Bak mesela burada anlatmış. Şimdi %5 seçim barajı ittifak dışında kalındığı anda, yani bütün partileri seçim satım haline çektiğin zaman şu olacak mesela. Bir tanesi çıkacak, atıyorum işte Gelecek Partisi %4, Deva Partisi %4.75. Herkes bir yere gidecek, partiyi bölecek. MHP de diyormuş ki ne? Tamam bu olsun ama seçime ittifak halinde gireceklere de %10 koyalım. Neden? Ya şimdi bu Deva ile Gelecek falan birleşecek olursa %10 onlar geçemezler. Zaten biz de geçemiyoruz. Ben bak bugünkü gibi söylüyorum sana %7'yi bulamaz MHP. Mümkün değil. Geçemez. En azından biz zaten dahil olduğumuz ittifakla %40'ız. Öbürküler patlasın. Çakal. Ya geç. Bu sansarlıkların artık bunlar işi yok. Hakikaten yok. Vallahi geç bunları. 11 Eylül'e saldırı. İdrardan karakter tahlili haberine hazır mısınız? Bugün takvimin manşetinde Amerika'nın Kabil'den yandaşlarını hava yoluyla tahliye ettiği yandaşlarını bak. Vatandaşları var. Bir yandan da Afgan halkından Amerikalılarla çalışanlar var. Dev kargo uçağına İkiz Kule saldırılarını hatırlatan 11 Eylül 1109 kuyruk numarasını verdi. İdrardan karakter tahlili. 150 kişilik uçakta 640 yolcu vardı. Ya birader bana şunu anlat. Geç bunları. Tamam bunları konuşalım da asıl şunu anlat. Bu insanlar neden kaçıyor Taliban'dan? Taliban kötü mü? Ha, bence kötü. Aşağılık bir terör örgütü de. Yobaz 6. sınıf aşağılık bir terör örgütü. Katil sürüsü. De. Hacı senin varlık sebebin, sebebi hilkatin çıkıp diyor ki bizim inanç olarak bir farklılığımız yok. Bence bunları biraz dikkatli yazın. Bak yarın yalamak zorunda kalabilirsiniz bunları. Çünkü sizinki tükürüğün ötesinde. Bu zor olur bu. Vallahi yani. Atıyorsun tutuyorsun da. 10 soruda kolay emeklilik rehberi. Kolay emeklilik mi? Lan o kadar çalıştıktan sonra kolay emekli olsan ne olur? Düdük. Meslek öğrenene günde 108 lira harçlık. Nasıl yapıyorsun? Şöyle. Gidiyorsun babana. Diyorsun ki işsizsin uzun süredir. Baba diyorsun. Meslek öğrendim. Aferin diyor. Ne? Altılı kuponu yatırıyorum şahane. İddia bayinde çok güzel sırada öne geçiyorum. Mesela. Sonra babasından şiddet görenlere yönelik ayrı bir fon düzenleniyor. Cansız kutlama. Can Yaman İtalyan Diletta Leotta ile aşk yaşadı. Hatta evlilik teklifi bile yaptı ancak sevgilisinin yaş gününde yalnız bıraktı. Bu da ayrılık iddialarına yol açtı. Tamam, bir gün bak hakikaten bu umudumu hiç yitirmedim. Bir gün bir magazin haberi okuyacağım ve bildiğim bir şey olacak. Vallahi o umudu hiç yitirmedim ben. Bir gün olacak. Şu ana kadar olmadı ama bir gün olacak. Aşure zam mı? Aşure kaynamaya başladı. Buğday, nohut ve fasulye %30 zamlandı. Ondan yani. Bu da Alevi yurttaşların sorunu mu? Ya bir şey söyleyeceğim size. Bak kendileri söylemezler böyle bir şeyi. Ama şu hakkı ne olur teslim edelim ya. Her yıl Ramazan ayında oruç başladıktan sonra yurdun muhtelif yerlerinden işte onların önünde su içti, öbürünün önünde yemek yedi falan diye kavga gürültü dayak şeyleri gelir. Alevi yurttaşlar Muharrem orucu tutuyorlar. Birinden böyle bir şey duydunuz mu? Hani beni rahatsız ettin, beni tahrik ettin falan filan diye. Acaba birileri gösterim yapıyor ya. Çünkü gerçeğinin uygulanmasını gördüğünde anlıyorsun ne yaşandığını. Çok acayip. Orucunuz kabul olsun. Yani bize düşmez tabii ama. Evet, bakalım. Şimdi hocam 35 yaşında dikkat aktif, dinamik, heyecanlı ve çalışan bir bayanım. Bayan olduğunuzdan emin misiniz? Kadın olma ihtimali var mı? He, olabilir. Aktif, dinamik, heyecanlı, çalışan kadınım. Evet, çalışan kadınım. Son kararım. Cinsel isteksizlik yaşıyorum. 4,5 ay oldu. Eşim de bu konuyu merak etmeye başladı. Doktordan tahlil istedim. Siz ne dersiniz? Hanımefendi, siz doktordan tahlil isteyemezsiniz. Doktor değilseniz, yani başka bir doktordan isteyebilirsiniz öldüğümde. Normalde doktor sizden ister. Elinize bir istem kağıdı verir. Gidip o tahlili yaptırırsınız. Anlatabiliyor muyum? Siz doktordan tahlil isteyemezsiniz. Çok saçma. Yıllarca onun için okuyor insanlar. Sen gidip ondan abuk sabuk tahlil isteme diye. Tamam. Gerçi sonuçta o kadar okuyorsun, sabah biri çıkartıp şuram ağrıyor diye laps diye çıkartıyor, gösteriyor falan da işte o işin kaderinde var. Neyse. Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Ben öyle bir şey istemedim. Ben düz, ya bir tek onu biliyorum. Tam idrar istedim. Hani ne isteyeceğim çok bilmediğim için doktordan istiyorsun abi de sonuçta. Öyle hani al şu çay bardağın içindekini dök, tam idrar bırak denmez ki. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında. Güzellemeye bakar mısın? Ve şimdi kadınlığın vazgeçilmez hormonlarından östrojen. Yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Hocam tam nereye gidiyoruz biz? Dur bir dakika ya. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında kadının cinsel artış isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınlarda ilişkide doyuma ulaşmak için önemlidir. Ya hocam bu kadar name yapacağına desene yani bir uzman hekime başvuracaksın, bir jinekoloğa, o bakacak. Ne anlatıyorsun ya? Genç kızlar da şuradan salgılanır, böbrek üstü bölgesinde gelir, apış arasında kıl. Ya ne anlatıyorsun hocam? Ne anlatıyorsun? Safsata yer mi fazla verdiler bugün? Onu mu doldurmaya çalışıyorsun? Hocam ben 40 yaşındayım. Gördüm ben daha önce 40 yaşında olanlar var. Evet, ya ilginç ama. Son 7 haftadır. 7 mi? Bir oturun ha, ilk kez 7 haftadan bahsediyorum. 7 ile cümle kuran biri çıktı ilk kez. Bir oturun ne olur ya, tanımak isterim ben sizi. son 7 haftadır. Özellikle cinsel organım ve testislerim yanıyor gibi garip bir his var. Ne zamandır orgazm da, o daha ayrı ciğerim, o daha ayrı. Bak, kural çok basit. Ayrı yazacakların. Eğer cümleden çıkardığında anlam bozulmuyorsa ayrı yaz. Ne zamandır orgazm da olamamaya başladım? Ne zamandır orgazm olamamaya başladım? Değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman ayrı yazacaksın. Kapış? Anlamadın. Çok normal. İdrarım ağrılı oluyor. Dikkat. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi? Gelmez mi? Ama sapını ziyan etme. Onu da bayağı böyle hani şöyle kalınca bir demet yapıp, bağ yapıp onu da at suyun içine sonra yıkadıktan sonra saptan da süzülsün iyice. Dereotu satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana iyi gelir. İşte esprisi, şakası çok acayip adam ya. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Neden? Ay çok heyecanlandım ya, neden acaba? Lan tıbbi bilgi veriyorsun artist. Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin. Ne efendim? Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin. Dur kız, katil kim çıkacak acaba? Atılamayıp biriken idrar için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikayetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikayetlerin önemi gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor. Size de böyle bir hani Herkül Poirot okur gibi gelmedi mi ya? Böyle bir gizem var içinde falan. Hocam ben 10 yıldır sigara içiyorum. İçme. Sigara menopoz yapar mı? İçmeyen menopoza girmeyecek mi? Ben de bir ek yapabilir miyim hocam? Rakı içen öldü de su içen ölmedi mi? Aynı kafa. Menopoza değil. Menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadınlarda yaklaşık 2 ila 4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azalmasına ve yumurtaların azalmasına neden oluyor. Lan paketin üstünde yazıyor. Öldürür diyor. Daha ne yazsın ya? Bak yemin ediyorum Türkiye'de sigaradan insanları soğutacak fotoğraf hazırlan kardeşim, bunu göreceksin. Yani mesela bir kuş koy, tamam mı? Dur daha ya, dur sakince anlatıyorum. Kuş koy, üstüne kırmızı çizgi çek, öldürür yaz. Bak yemin ediyorum sigara bağımlılığı azalır. Anlar, mesajı alır çünkü o. Hemen alır. Öbür türlü sen anlatıyorsun işte, damarını tıkar, kangren olursun, sürünürsün, geberirsin bağıra bağıra falan. Kimse ciddiye almıyor onu. Kuş koy, çizgiyi çek, öldürür yaz altını. Düşünsene, bu ülkede her şeyden önemli bu. Günlük içilen sigara miktarının artması ve sigara içme süresinin uzaması da yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesini hızlandırmaktadır. Çok güzel. Bunun Türkçesini de yazsanız anlayan çok olur ha. Vallahi demin okurken düşündüm de benim işim bu. Ben Türkçe konuşarak kazanıyorum çok uzun zamandır. Vallahi 38 sene oldu. Ya ben zor anlıyorum, bunu anlatırken de çok zorlanıyorum. Bunun Türkçesini yazsanız çok takip eden olur ha. Sigara içme süresinin uzaması da yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesini hızlandırmaktadır. Evet. Hocam ben 26 yaşındayım, karın ağrım var. Dışkıda da kanamam oldu. Kalın bağırsağıma kamerayla baktılar. Kamerayla. Parça aldılar. Rektoskopi yapıldı. Sonra oradan parça alındı, biyopsi. Kron olabilir dediler ama daha parça gelmedi. Ya sana gelmeyecek, o sana gelmeyecek. Seninle bir alakası yok ya. Arkadaş, ne cins insanlarsınız siz ya. Ya sen kendini kim zannediyorsun? Sana parça niye gelsin ya? Laboratuvara gidecek, o tahlil edilecek. Sen sonucunu göreceksin, sonucu da anlamayacaksın zaten. Onu da doktor anlayacak. Bir tanesi tahlil istedim diyor. Öbürü parça daha gelmedi diyor kendi kendine. Zor vallahi, Nafis Hoca'nın da işi zor. Bir de yani iyi hekim olunca tabii insan ister istemez geriliyordur da haliyle. Çünkü ya sıradan bir hekim değilsin ki kardeşim, sen koskoca Nafis Karagözoğlu'sun. Boru mu? Yani kim ne yapıyorsa yapsın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen hafta içi her sabah buraya geliyorsunuz. Doğru, biz hayathanelerden bakmıyoruz da bunun bir önemi olmadığını düşündüğümüz için. Çünkü bizim yaşam tarzımız değil burada söz konusu olan. Biz burada siyaset konuşuyoruz ama kendi siyasi görüşlerimizi konuşmuyoruz. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey siyasetin çok daha ötesinde bir şey. Ülkenin geleceği, ülkenin iyiliği ve bunun için konuşuyoruz. Bu yüzden de birbirimize küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden her türlü görüşü iletebileceğimizi biliyoruz. Çünkü bunu yapmazsak uzaklaşacağız asıl. O zaman bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Da sıkıntı şu, ben nasıl katkı vereceğimi hala bilmiyorum diyenler için olabilir. Ünsal Ünlü adına patreon.com'da küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın ya da ünsalunlu.com.tr adresine girin. Orada abone ol düğmesini göreceksiniz. Dokunun o düğmeye, korkmayın, para pul istemeyecek sizden, bir tek mail adresi isteyecek. Kanala abone olduktan sonra da sizden ricam, eğer beğendiyseniz yayını, yukarı doğru bir baş parmak işareti göreceksiniz. Beğen düğmesi, ona dokunun. Çünkü bunu yaparsanız başkalarına da tavsiye edilecek bu yayın. Bunun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar azaldı ne de bugünden sonra değişme ihtimaline sahip bana sorarsanız burada olmak, burada olup birlikte konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.